Ayrım 12, sayfa 112. Akşam yemeği yine geçen seferki taşra yemeklerinden oluşuyordu. Kopkoyu bir çorba, salata, buralara özgü o ekmek, yöresel peynir, yöresel şarap ama genel hava pek neşeliydi. Bay Trevor'in de keyfi yerindeydi. Yemek boyunca hep kullandığı o alaycı ses tonuyla "Bak gördün mü Paul?" dedi. "Jean-Marc peynirine nasıl hevesle saldırıyor. Senin gibi beğenmez beğenmez bakıp da küçümsemiyor. Sanki kendi yüksek zevkine layık değilmiş gibi pozlara girmiyor." Yemek süresince bana bazen Doktor Jean-Marc, bazen Doktor Monjean, hatta bir kere de her nedense Doktor Jean dedikten sonra artık teslim olmuş beni ilk adımla çağırmaya başlamıştı. Bugün oğluna olan sevgisi pek kabarmış gibiydi. Babaların sık sık yaptığı gibi ona iltifat etmek için duygusal açıdan güvenli olan yolu seçiyor, benim varlığımı fırsat olarak kullanıyor, bu bahaneyle oğlunun iyi niteliklerini birer birer ortaya seriyordu. Gerçi konuşması sanki oğlunu eleştiriyormuş havasındaydı ama yine de iyi niteliklerini vurgular cinstendi. Benim pek sınırlı olanaklarım ve yeteneklerimle ne kadar çok çalışmış olduğuma dikkati çekti. Sonra benden nezaketle özür dileyip yeteneklerimin değil olanaklarımın sınırlı olduğunu söylemek istediğini açıkladı. Oysa Paul'un o süreyi boş geçirip Tanrı vergisi zekasını ve yeteneğini ziyan ettiğini söyledi. Ben boş vaktimde Avrupa'yı şok uğratıp bir çağdan bir çağa geçiren veba olayını incelerken Paul Paris'in en keskin nişancısı, tekmeli boks şampiyonu ve sosyal bir siması olmak gibi yararsız yollar seçmişti. Böylece devam edip durdu. Benim nasıl hep doğru şeyleri yaptığımı, zavallı Paul'un nasıl o sonsuz yeteneklerini boşa harcadığını anlattı. Her yeteneği de ayrıntılı şekilde tarif ederek. Yo, buna dayanılamazdı. En kısa zamanda babası onun boş kalan dümenine sarılıp yeteneklerini yararlı bir amaca doğru çevirecekti. Paul artık dayanamayacağını anlayınca babasına takılmaya başladı. Yeteneğinin kendisine en uygun mesleği gösterdiğini söyledi. Kalkuta'da bir kumarhane açacak, gelen ipten kazıktan kurtulmuş müşterileri eğlendirmek için onlara fıkralar anlatacak, ara sıra oradan geçen bir yerliye kurşunlar sıkarak ülkenin nüfusunu kontrol altında tutabilmesine de katkıda bulunacaktı. Bay Treville başını iki yana sallayarak "Bakın görüyorsunuz ya" dedi. "Her şeyi hafife alıyormuş gibi numara yapıyor. Ama onun da günü gelecek. Nüfus kontrolüne değinmesinden de bir şeyler belli oluyor zaten. Sizin veba salgını da Jean-Marc, kuşkusuz köylünün tarım emeğine değer kazandırmıştır. Fakir köylü esaretten o sayede kurtulabilmiştir. Büyük kötülüklerden bazen büyük iyilikler doğar." Claude Bonnet de bu konuyu iyice incelemiş ve eserinde "Düşüncelerime dikkatim Katya'ya doğru kaydı. Mum ışığında yüzünün çizgileri pırıl pırıldı. Gözlerindeki bulanıklıktan, aklının masadaki sohbetten çok uzaklarda olduğunu anlıyordum. Kendi içine dönmüş, tatlı bir hayale dalmıştı. Üst dudağının kıvrımı beni mest etti. O yumuşak dudakları kendiminkilere dayamış düşündüm ve Paul'e baktığım anda onun bakışlarını da kendi üzerinde buldum. Kaşlarını hesaplı bir şekilde çatmıştı. Önce tabağına baktı, sonra kız kardeşine baktı. Sanki onun düşüncelerini okumak istiyormuş gibi göründü. Aklıma beni arabasıyla Echeverria'ya getirirken nasıl kasaba tüccarlarının taklitlerini yaparak oyaladığı geldi. Oysa o sırada Sally'den ebediyen ayrılmak üzere planlar yapmış bulunuyordu. Tekrar tabağına baktı. Uzun kirpikleri gözlerini saklıyordu. İkisinin yüzlerinin ne kadar benzediği tekrar dikkatimi çekti ve bu sefer beni pek rahatsız etti. Hele de mumun ölgün ışığında. Claude Bonnet hem değerli bir araştırmacıdır hem de dostumdur. Bu nedenle dikkatini eleştirmeyi elbette istemem. Nedenini anlıyorsunuzdur Jean-Marc. Jean-Marc? Efendim? Ha evet, elbette efendim. Anlayacağını biliyordum. Bay Treville sandalyesini geriye itip masadan kalktı. Şimdi de size bir ikramda bulunacağım. Ne olduğu hiç aklınıza gelmez. O halde tahmin etmeye çalışmak aptallık olur, dedi Paul. Yo yo, ikramım Jean-Marc'a. Benim çalışma odamda. Siz ikiniz gidin. Biz birazdan yanınıza geliriz. Paul, kahveyi birlikte içsek baba, derken sesinde bir gerginlik vardı. Yo, hayır olmaz. Genç arkadaşına bir sürprizim var. Katya bana tedirgin bakışlarla yan yan bakarak, hepimiz paylaşsak olmuyor mu? Diye sordu. Sen ilgi duymazsın yavrum. Göstereceğim şey bana dönüp sırıttı. Dölan'ın birinci baskısı. Ne dersin buna delikanlı? Deyiverdi. Benden bir coşku bekliyormuş gibiydi. ne diyeceğimi pek bilemiyorum diye itiraf ederken son derece dürüst bir söz söylüyordum aslında. Aha, herhalde o büyük din adamının veba konusundaki ölümsüz eserini karşında göreceğin dünyada aklına gelmezdi. Okumuşsundur sanırım ama ilk baskıyı elinde tutmak, ona dokunmak, ah bu doyulmaz bir şey değil mi? Evet, gerçekten büyük bir şey, gerçekten diye kekeledim. İlk baskı, vay vay. Beni çalışma odasına doğru yürütürken bir yandan fısıldıyordu. Biliyorsun, Dolan'ın kitabının bugünkü çağdaş historiografide pek değeri yok. Çok fazla efsane ve yöresel halk öyküleri karışmış içine tabii. Ama dünyada bu ilk baskıdan 6 tane bile yok. Ve bu yüzden de dana derisiyle ciltlenmiş cildi içimden gelenden fazla bir ilgi gösterisiyle elimde tutarken Bay Trevin'in bana gülümsediğini hissediyor, heyecanıma katılmaya çalıştığını anlıyordum. Sayfaları taradım. Ara sıra durup bazı sayfalarda bazı pasajlara göz attım. Dikkatle okur gibi yapıyordum. Hatta birkaç kere ha evet demeye bile cesaret ettim. Bir bakıma tarih bilimsel gerçekliğe heves etmeden önce daha büyük, daha yüceydi, dedi o. Bu söylediğim bilime sığmaz ama edebiyatın yerini fene kaptırmasına her zaman üzülmüşümdür. Hayal gücünün yerine araştırmalar geçti. Doğru olan şeyin yerini sahiden olan şey kaptı. Ne ve ne zaman soruları, nasıl ve daha önemlisi niçin sorularının önemini azalttı. İşte Dylan bu kanıtlama zorunluluğundan korunmuş olduğu için sesi zayıfladı. Gözü masasında bir yazının kenarına aldığı nota takılmıştı. Az sonra o notu başka yerlerdeki paragraflarla karşılaştırmaya girişmiş bulunuyordu. Benim varlığımdan haberi bile yok gibiydi. Çalışma odası yerin rutubetinden yükseltilerek korunmuş olduğu için Echeverria'nın insana rahatsızlık vermeyen tek odasıydı. Duvarları kitap raflarıyla kaplıydı. Yerlere de çeşitli ciltler ve manuskriler yığılmıştı. Açık duran defterde Bay Trevel'in örümceksi el yazısı görünüyordu. Çeşitli sayfalara ataşlarla işaretler koymuştu. Her aradığını çabucak bulabilecek şekilde hazırdı. Yeter ki birisi düzenine karışmasın, bu odayı toplamaya kalkışmasın. Ona sevgiyle bakmakta olduğumu fark ettim. Katya'nın babası. O başını eğmiş kendinden geçmiş okuyordu. Kaşlarını çatmıştı. Ağzından ara sıra kuşkulu homurtular çıkıyordu. Parmağıyla yüzüne düşen bir tutam kır saçı kaldırdı. Bir süre sonra dalgın bakışları tekrar yukarı kalktı. Düşünürken beni karşısında bulunca gözde görülür şekilde irkildi. Sonra tanıdı ve gülümsedi. Yüzü aydınlandı. Yaman bir kitap değil mi? Dedi. Evet efendim, hayranlık verici. Eski kitaplara dokunmaya bayılırım. Sen sevmez misin? Ya kokuları, bilginin kokusu. Kıkır kıkır güldü. Elini masasına uzattı. Herhalde bitirmeye hiç vaktim olmaz. Benim fazla vaktim kalmadı zaten. Ama bunun önemi yok. İşin cazibesi başarmakta değil, izlemekte, çalışmakta. Zaman nasıl çeşit çeşit kılıklarda geliyor, fark ettin mi hiç? Bana göre zaman parmaklarımın arasından akıp giden bir şey. Yeterli miktarda değil, tutamıyorum. Oysa oğlum için boynuna asılı koca bir yük. Bitirmesi gereken, kurtulması gereken bir yük. Ya Katya için? Ah Katya, bir zamanlar o tens olan Katya. Tıpkı annesi. Gözleri şefkat dolu bir gülümsemeyle kırıştı. Bazen acaba Katya da bizimle aynı zamanda mı yaşıyor diye merak ediyorum. Ona göre her şey bir hayal, bir rüya. Gülümsemeler, bahar çiçekleri, sevgiler, hayranlıklar. Sanki başka bir dünyadan geçici olarak ziyarete gelmiş gibi görüyorum onu zaman zaman. Tıpkı annesi. Ne demek istediğinizi anlıyorum galiba efendim. Ama bu onun uçarı ve yüzeysel olduğu anlamına gelmiyor. Gözlemleri bazen çok derin, iyi de bir kafası var. Evet, herhalde öyle, diye güldü. Biliyor musun, bir zamanlar onu anatomi okurken yakaladım. İnsan anatomisi. Evet, biliyorum. Babaca gülümsemesi bir kaş çatışına dönüştü. Biliyor musun, nereden biliyorsun? Omuzlarımı kaldırdım. Bir ara sözünü etmişti. Belki de Paul söylemişti, hatırlayamıyorum. Ha, evet, anlıyorum. Yine kendi düşüncelerini gömülür gibi oldu. Sonra konuştum. Her şeyin yeniden düzene kavuşması çok hoş bir şey. Efendim? Eliyle masasındaki kağıtları gösterdi. Buraya taşındıktan sonra 6 ay boyunca hiçbir aradığımı bulamadım. Her şey kutular içindeydi. Her şey yanlış yerlerdeydi. Tam bir kaos. Çalışmalarım bu tür bir fırtınaya daha dayanamazdı sanırım. Artık burada rahatım iyi. Kitapların hepsi yerli yerinde. Hangi kitabın nerede durmasını istiyorsam orada. Yalnız benim bildiğim bir düzene göre. Aynı yağmurlu günde satın aldım iki kitap bir arada. Çalışırken peş peşe aklıma gelmiş iki düşünceyle ilgili kitaplar bir arada. Karşıt görüşlüler bir arada. Sevdiğim kitap sevmediğimden iyice uzaktı. Yani mikrop kapmayacak kadar uzak. Ulusal kütüphanenin beğeneceği bir düzen değil ama bana çok iyi uyan bir düzen. Paul kararını ona açıkladığı zaman yeniden taşınma fikrine nasıl dayanacağını düşündüm. Ne demek istediğinizi çok iyi anlıyorum dedim. Benim zihnimde de bazı tıbbi veriler bir arada durur. Mantıksal değil ama ebediyen bir aradadır. Belki onları aynı zamanda öğrendiğim için. Ara sıra bir bilgiyi aramak istediğimde ötekinin yanında ararım. Ah evet öyle işte. Keşmekeşin anlam taşıdığı ikinci bir beyin daha bulduğu için sevinmişti. Kendi kendine memnun memnun başını salladı. Sonra gözlerini kısıp bana baktı. Yüzünde bir sır paylaşıyormuş, hatta bir komplo paylaşıyormuş gibi bir ifade vardı. Bugün öğleden sonra Alos'ta doğduğundan söz etmiştim. Boğulan Bakire Festivali'nde bildiğini söylemiştim, dedi. Okula gitmek için buralardan ayrılıncaya kadar her yıl katılırdım. Bizim kasabadaki herkes katılırdı. Harika bir şey, harika. Şey, 3 günlük bir festival. Yarından başlıyor galiba. Yarın mı? Belleğimi yokladım. Ah evet, gerçekten yarın başlıyor, dedim. Alos da buraya pek uzak sayılmaz değil mi? Ona gülümsedim. Hotsley'e doğru 20 kilometre dedim. Başını salladı. Evet, evet Bakire'nin geçişini ve Robert Le Diable gösterisini kendi gözlerimle görmek için neler feda etmezdim. Festivalin eskiden nasıl kutlandığını hatırlayan yerli kimselerle konuşma. Tabii Basça bilmiyorum ben. Belki bir yabancı ile konuşmak istemezler ama siz oranın yerlisisiniz. Sizinle birlikte Alos Festivali'ne gitmek beni son derece mutlu eder efendim. Gözlerim masum bir ifadeyle iri iri açıldı. Ah sevgili dostum, seni klinikteki görevlerinden ayırmak aklımın ucundan bile geçmez. Yo yo, sakın bir imada bulunduğumu sanma. Efendim, ben yıllardan beri kendi doğduğum yerlere gitmek için bir bahane arıyorum zaten. Ayrıca bana gösterdiğiniz nezaket ve konukseverliğin altında kalmamak için de bir yol arıyorum. Bana her ikisi için fırsat tanımanız çok büyük incelik. Ya öyle mi? Tatlı tatlı gülümsedi. Eğer görevlerinizi ihmal etmekte direniyorsanız. Direniyorum efendim. Harika, fevkalade. Masasından kalktı. Haydi çocukları bulup kahvemizi içelim. Gezmeye gideceğimizi duyunca sevinecekler. Bir serüven. Polin kendini dans eden, sıçrayan, içki içen, itip kakışan bir yığın gürültücü baskı arasında bulmaktan ne kadar sevineceğini düşünmeden edemedim. Onun bu kargaşa arasında kibrini bozmamaya çalıştığını düşündükçe gaddar bir zevk duyduğumu da itiraf etmem gerek. Bay Trevil'in peş sıra çalışma odasından çıkmadan önce birinci baskıyı masanın üzerine dengeli bir biçimde bıraktım. Yo hayır sende kalsın, senin o. Bir bilim adamından diğerine armağan. Alamam efendim, çok fazla değerli. Saçma, bunu bir hatıra kabul et. Elini omzuma koydu. Polly ikinizin bu kadar dost olabilmenize öyle seviniyorum ki. Çok yalnızdır. Hem kara ölüm benim çalışmalarımdan teğet geçiyor. Oysa senin çalışmalarının bel kemiğini oluşturuyor. Kitap zaten senin hakkın, ihtiyaç hakkı. Kabul etmezsen çok kızarım. O deri ciltli kitap bugün bile hala masamın üstünde durur. Asla okunmamıştır. Katya'nın yazından elimde kalan tek somut anı odur. Salona girdiğimizde Polly Katya'yı yan yana ateşin karşısında oturur bulduk. Konuşmaya öylesine dalmışlar ki kahveleri fincanlarında buz gibi olmuştu. Selamları pek hevesli ve ateşli oldu. Buradan benden söz etmekte olduklarını anladım. Belki Echeverria'ya geliş amacımın Polly'nin değil Katya'nın dostu olduğunu saklamak konusunda verdiğim sözü unuturum diye korkmuş olabilirlerdi. Onlara kitabı gösterip deminki konuşmaları gereksiz ayrıntılarla anlatarak korkularını gidermeye çalıştım. Polly'nin ertesi gün geziye çıkacağım haberine gösterdiği tepki beni epey şaşırttı. Daha konu açılır açılmaz upuzun bir bakışla bana doğru baktı. Sanki kafamdan ne gibi bir kurnazlık geçtiğini anlamaya çalışıyormuş gibi. Ama Bay Treville'in çocuksu heyecanı kısa zamanda Katya'yı da etkiledi. Katya yolda giderken bir mola verip piknik yapmayı önerdi. Paul de kabul etti. Bir yandan kır yemeklerinden nefret ettiği halde bu tatsız işe sürükleniyor rolü yapıp hepimizi eğlendiriyordu. Akşam Paul ile Katya'nın çocukken oynadıkları oyunları anlatıp bizi güldürmeleriyle sona erdi. Bay Trevil bu yaramazlıkların hiçbirinin farkında olmadığını itiraf etti. Büyüklere ve akrabalara karşı çocuklarının ne kadar saygısız olduğuna şaşırmış ve onları ayıplamış gibi yaptı. Bana bakıp başını mutlu mutlu iki yana salladı. Yaramazlıklarının çoğu konuk gelen akrabaların iki çocuğu birbirinden ayıramamasına dayanıyordu. O zamanlar ikisi de bir örnek zamanın modasına göre giyinmekteydiler. Akşamın sonuna doğru Alos yoluna bir gün geç çıkmamız kararlaştırıldı. O zaman sabahın erken saatinde hareket edebilir, yolda Katya'nın istediği pikniği yapabilir, yine de öğleden sonraki şenliklere yetişebilirdik. 20 kilometrelik dönüş yolu epey zaman alacağından Echeverria'ya ancak gece yarısından sonra varacaktık. Ama Katya o geç saate kadar uyanık kalmaktan, açık arabada, yıldızların altında yolculuk yapmaktan çocuklar gibi heyecan duyuyordu. Bay Trevil'in öğle uykusu geldi ki ben gitmek üzere kalkarken kafası önüne düşüp duruyordu. Paul beni ertesi gün yine çaya çağırdı. Klinikteki görevlerim bittikten sonra. Kapı eşiğinde Katya ile beni bir an yalnız bırakmak nezaketini de gösterdi. Alçak sesle birbirimize normal nezaket kelimeleri kullanarak veda ettik. Ses tonumuz söylediğimiz sözlerden daha fazlasını ifade ediyordu. Katya elini benim koluma dayadı. "Teşekkürler Jean-Marc," dedi. "Ne için?" "Babamla bu gezintiyi düzenlediğin için. Yeniden taşınma darbesini yumuşatmaya yarayacak." "Ben bunu babanla bir gezi olarak düşünmüyorum. Seninle bir gezi olarak düşünüyorum. Bunun için de teşekkür etmek bana düşer." Gözlerini indirdi, kolumu sıktı. 12. ayrımın sonu, sayfa 122.